Ayrım 10. Hayat teselli bulmaktır. Kemal Sayar. Sayfa 135. Hayat teselli bulmaktır. Erenköy, Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin ulu ağaçları baharı coşkuyla karşılıyor. Bu bahçede akıl oyunlarının hayatın uzağına düşürdüğü insanlar arasında hayatın içimizin yaralarına teselli arama çabasından başka bir şey olmadığını fark ediyorum. Hayat teselli bulmaktır, demiş ariflerden biri. Kalbimi duyduğum ilk anda yerinden hoplatan bir söz. Erenköy, Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin kasvetiyle insanı boğan koridorlarında, o koridorlardan birinin en ucunda yer alan odamdan bahçeyi seyrediyorum. Baharı iliklerinize kadar içinize çekebileceğiniz, mevsim dönümünün renk ve raihalarını dolayısıyla hissedebileceğiniz enfes bir ormanın orta yerinde bu hastane. 3 aylık geçici bir görevde buradayım. Bahçede gezinen hastaları seyrediyorum balkondan. Bir tanesi belli ki uzun yıllardan beri şizofreniden müzdarip, saçlarına kır düşmüş bir garip ihtiyar. Bağıra bağıra söylem veriyor bahçede. Söyledikleri anlaşılmıyor. Çevresinde ona dikkat kesilen kimse de yok. Bağıra çağıra vaaz veriyor. Sadece kendisinin bildiği, tükenmeye yüz tutmuş bir dille konuşuyor. 3 adım ileri gittikten sonra keskin bir kavisle gerisin geri dönüyor. Onun da bir dünyası var. Belki onun da kurtarmak istediği bir dünya var. Burada hasta bakıcılara onbaşı diyorlar. Kliniğe girdiğimde kimi hastalar hazır ol vaziyetine geçiyor. Bu durum bana komik geliyor. Onlara selam veriyorum. Bana selam veriyorlar. Hastalığın bedenlerinde ve ruhlarında yarattığı onca tahribata rağmen saygıda kusur etmemeye özen gösteriyorlar. Doktor, çokları için büyük bir otorite. Olağanüstü güzellikteki bahçeye rağmen o karanlık koridorda volta atmayı yeğliyor çoğu. Dışarıda çağıldayan bahar, içlerinde uğuldayan bir geçmiş var. Geçmişin sesleri bugünün renk ve raihalarını kovuyor. Ruh, kendi sızısıyla sarhoş. Bu insanlar bizim içimizdeki dertli ruhlar. Sandalları uzak kayalıklarda parçalanmış macera perestler. İnsanlığın ızdırabını onlara sokulmadan nasıl bilebiliriz? Bir akıl hastanesinin ıslak koridorlarında gezinmeden, kenara itilmiş, terk edilmiş, hor görülmüş insanları dinlemeden hayatın tam manasıyla ne olduğunu bilebilir miyiz? Oysa biz onlar için ne kadar az şey yapabiliyoruz. Yaptığımız hastalıklarına doğru tanılar koyup doğru ilaçları vermek. Bunu yapmış olmakla insan olarak ödevimizi yerine getirmiş oluyor muyuz emin değilim. Bu dünyanın yurtsuzlarına, küskün krallara doya doya konuşacakları bir ortam sunmak, hatta onlarla ortak bir konuşma zemini yaratmak psikiyatrinin ödevlerinden biri olmalı. Günlük dilin akışını bozan, çağrışımları gevşeyip hiçbir şey anlatmaz gibi görünen, yeni kelimeler icat eden bir hastayla konuşmak zor. Onları dinlemeye ne kadar az tahammülümüz var. Sağlık sistemimiz hastayı dinlemek üzerine kurulu değil. Tanı koymalı ve ilacı vermeliyiz. 10 dakika sonra başka hasta sıraya gelmeli. Oysa gerek ruhsal gerekse bedensel hastalıklardan yakınan insanlar eğer bir hastane veya hekime geliyorlarsa anlatmak istedikleri bir hikaye olduğu için geliyorlar. Biz hekimler de çoğunlukla iyi insanlarızdır. İnsan yükünden kirlenmiş duvarlarda ağır ilaçların sendelettiği hayatların arasında meslek icra etmek kolay değil. Biz hekimler de o kadar dertliyiz ki bir başkasını dinlemek için bizim kimileyin bir külfeti dönüşüyor. Sonuçta akıl hastaneleri hikayelerin dinlenildiği yerler olmaktan çıkarak faukaltrin anlamda kapatma merkezlerine dönüşüyor. Normal çoğunluğu delilerin saldırganlık ve zararlarından korunmak için farklı olanların delilerin temerküz edilip yalıtıldığı yerler. Bu metaforu biraz daha ileriye taşıyabilirsiniz. Başkasının hikayesini dinlemediğinizde, onların hikayesini dinlemeye değer bulmadığınızda, dillerini anlaşılmaz, kişiliklerini ulaşılmaz gördüğünüzde onları kolayca bir teşhis objesi kılabilirsiniz. Onlara bir isim verdiğiniz zaman toptancı davranmaya hakkınız olur. Başkasının hikayesini dinleyecek takatiniz yoksa onları dışarılıkla ve tehlikeli sayarak büyük kapatmaya maruz bırakabilirsiniz. Erenköy, Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin ulu ağaçları baharı coşkuyla karşılıyor. Bu bahçede akıl oyunlarının hayatın uzağına düşürdüğü insanlar arasında hayatın içimizin yaralarına teselli arama çabasından başka bir şey olmadığını fark ediyorum. Ariflerin söylediği gibi, her arayan bulamaz ama bulanlar sadece arayanlardır. Kaderini sev. Bir Avrupa kentinden içinde ancak kırıntılarını saklayabildiği ümidin yorgun kanatlarıyla gelmiş. Yüreğinin sızısına nihayet bir çare. Her şeyi toparlayıp denkleyecek bir formül bulmak ümidiyle karşımda oturuyor. Ona diyorum ki, derdini sev, kaderini sev. Sana kuyuların karanlığından sonra aydınlığı göstereni sev. Eğer hayat yaratıcının bir sınavı ise, benim sorularım neden bu kadar zor? Bu cümle bir mektubun elektronik iletiyle gönderilen bir iç dökmenin ortasından zıpkın gibi fırlayarak yüreğimi deliyor. Ve işte onu yazan kişi mektubunu okuyalı bir hafta bile olmadan karşımda oturuyor. Bir Avrupa kentinden içinde ancak kırıntılarını saklayabildiği ümidin yorgun kanatlarıyla gelmiş. Dudaklarına iki damla su değmezse uzun kanat çırpışları ardında vardığı o sahilde hemencecik can verecek bir kuş gibi bitkin. Yüreğinin sızısına nihayet bir çare, hayatına bir derk eder. Her şeyi toparlayıp denkleyecek bir formül bulmak ümidiyle karşımda oturuyor. 20'li yaşlarını bitirmek üzere olan bu genç kadın, Avrupa'da doğup büyüyen ikinci nesil Türklerin çalışkan bir örneği. İyi bir okul bitirmiş, çalışma hayatında hep övgüler alıyor. Ama babacığının ani ölümüyle ağır bir depresyonun pençesinde buluyor kendisini. Yıllarını alan, onu hayata küstüren bir zifiri karanlık. Hüsrev Hatemi bir şiirinde, "Çünkü her Türk yüreğine acılar dokuyan bir tezgahtır," der. Yüreğinize acılar dokuyabilmek için bir yüreğinizin olması gerekir. Biz kalbin çocuklarıyız. İç hayatlarımız dünyanın neresinde olursak olalım, Anadolu'nun türkü ve öyküleriyle şekil bulur. Bu toprakların öyküleri ruhlarımızı mayalar. Dünyaya kalbiyle sokulanlar çabuk yaralanır. Kalp hassastır, hile bilmez. İşte hayatı kalp yordamıyla tanımaya başlamış bu genç kadın, 3-4 yıl sonra toparlanmış ve hayata tutunmaya başlamıştır. Kapanmaz yağmurun açtığı yaralar çocuklarda diyor İsmet Özel. Babaların gidişinin açtığı yara da kız çocuklarının yüreğinde şifa bulmaz. Ama o direngen genç kadın yıllarını alsa da kederin dipsiz kuyusundan çıkıp gökyüzünü göreceği bir vadiye tırmanıyor. Ve o vadide hayatının ikinci kara haberini alıyor. Kanser. Tam da dünyanın daha iyi bir yer olabileceğine inanmaya başlamışken. Depresyonun dev dalgaları bu kez tsunami şiddetinde dövüyor ruhunun kıyılarını. Ben hep iyi bir insan oldum diyor. Bunu hiç hak etmedim. Hayatımızın kontrolden çıktığı yerler, kaderin ansız dönemeçleri ruhumuzu kimileyin fena sarsıyor. Şimdi ilaç tedavisini başarıyla tamamlamış ve hastalığı yenmiş olsa da bununla teselli bulamıyor. Hayatın önden kestirilemezliği, ele avuca gelmezliği ve insanın kaderine her zaman hükmedemediği bilgisi bir kez içine yer etti. Bu bilgi ağzının tadını bozuyor. Onu dünyayı yurt edinmekten, burada kök salmaktan alıkoyuyor. O kaderinin dizginlerini eline almak istiyor. Kadere hükmetmek. Hayatını kontrol edebilmek istiyor. Oyun bazan ölüm. Bunu ona çok görüyor. O yüzden sevemiyor. Ya sevdiği insan ölür giderse, her sokak başında yolunu ölüm kesiyor. Kontrol ihtiyacı insanda doğumdan itibaren var. Çocuklar hayatın ilk aylarından itibaren çevreyi kontrol etmek ve ona boyun eğdirmek isterler. Pek çok yetişkin de dünyanın kontrol edilebilir olduğuna inanır. İyi çalışır, planlarımızı dikkatlice yapar ve doğru araçları, bilim ve teknolojiyi kullanırsak başaramayacağımız şey yoktur sanırız. Afetlerin, hastalıkların, ekonomik ve toplumsal sorunların hep çözülebilir olduğuna inanırız. Çalışıp çabalarsak başaracağımıza ve tembellik edersek başarısız olacağımıza eminizdir. Bu yüzden başarısızlığı bir tembellik belirtisi olarak değerlendiririz. Pek çok insan kaosun ve beklenmedik olanın hayatlarının seyri üzerinde bir rol oynayabileceğini kabul etmez. Ernest Becker, Denial of Death, Ölümün İnkarı adlı kitabında dünyanın kontrol edilebilirliği ve muntazamlığı yolundaki görüşümüzün bizi kendi ölümlülüğümüzle yüzleşmekten koruduğunu öne sürer. Ölümün yanı başında ondan bir adım ötede yaşadığımız bilgisi bizi endişelendirir. Ve işte bu yüzden dünyanın kontrol edilebileceğine inanmak isteriz. İnsan değiştiremeyeceği karşısında kaderini göstermeyi bilmeli. Kaderini sev demişti Nietzsche. Kaderini sev ki o senin hayatındır. Hepimiz kırılgan varlıklarız. Hayat hakkında bir düş kuruyoruz. Sevdiklerimizle sonsuza dek birlikte olacağımızı, bela ve musibetlerin bize erişmeyeceğini hayal ediyoruz. Oysa hayat yordanamıyor. Ani sıçrama ve kırılmalarla seyri birden değişebiliyor. Hayat ırmağımız bazen karmaşalar, beklenmedik olaylar, tesadüflere yatak değiştiriyor ve bizi hiç ummadığımız bir menzile ulaştırıyor. Ona diyorum ki, derdini sev, kaderini sev. Sana kuyuların karanlığından sonra aydınlığı göstereni sev. Nuri'nin oğlu. Memleket sayısız sofraya teklifsizce oturabildiğimiz yerdir. Memleket sizin varlığınızla şenlenen, sizin orada bulunmanızın mutluluk kıvılcımlarının çaktırdığı yerdir. Memleket sizi çağıran yerdir. Uçağın tekerlekleri Merzifon Havaalanı'na değdiğinde yüreklerimizdeki hüzün memlekete varmanın sevincini gölgeliyor. Burası bizim ada toprağımız. Çocukluğun neşe içinde geçen yazları, şehrin sokaklarına sinmiş insan öyküleri ve kişisel tarihimizin sayısız ayrıntısı. Memlekete varmakla belleğin yosunun diplerinden yüzeye hareketleniyor. Hüzün galip geliyor. Zira bu uçağın bir gün kendi doğduğu topraklara konacağını içimizde en çok düşleyen insan sevgili babamız. Yanımızda değil. Onun hatıralarıyla dolu olan bu şehre onun aşkıyla bağlanmak ruhun ayrıcalıkla acıyan yarasını iyileştirebilir mi? Sokaklarda yürüyorum. Sağdan soldan aşina yüzler. Benim için Nuri'nin oğlu diyorlar. Ben burada sadece Nuri'nin oğluyum. Başka bir şey değilim. Başka bir şey olmak istemiyorum. Sen Nuri'nin oğlu değil misin? Ne kadar da ona benziyorsun diyorlar. Onun dostları, mektep arkadaşları, köylüleri, yarenleri. Her seferinde boğazımda bir hıçkırık düğümleniyor. Ata toprağımda en çıplak varoluşumla ebedi bir çocuk ve yalnızca Nuri'nin oğlu olarak dolaşmak bana emniyet veriyor. Annem, eşim, kız kardeşim ve çocuklarımızla ruhumuzu iyileştirecek bir sıla-i rahim seferindeyiz. İstiyorum ki çocuklarım uzak bir şehirde onları seven, onları düşünen ve kendilerini de sevip düşünecekleri akrabalarını tanısın. Ben kendimi babamın öyküsüne katarak iyileşmek istiyorum. Ahde vefayı insana, memlekete ve akrabaya sadakati ruhunda inci gibi taşımış o güzel insana bir borç öder gibi. Bu şehri onun kadar sevmek istiyorum. Babam yeryüzünün bütün iyi insanları gibi anlatacak öyküleri olan biriydi. Şehre sokulmak benim için biraz da o hikayelerle belleği tazelemek ve varlığıyla bizi serinleten o eşsiz gölgenin sevginin tekinliğine sığınmak demektir. Merzifon'u bu kez yaralı bir oğlun kalbiyle geziyorum. Burada kişisel bir öykü anlatıyorum ama bunun sadece hüzün yüklü bulutlardan yağan bir sarnık olduğunu düşünmenizi istemem. Dedelerim, anneannem ve babaannem bu şehirde yaşayıp öldüler. Bir halamı bu şehirde ötelere yolcu ettik. Amcalarım, halalarım, eniştelerim, yeğenlerim hala bu şehirde yaşıyor. İnsan küçük yaşlarından itibaren umutlarına, kederlerine, hayallerine, hallerine ortak olduğu yakınlarının arasında apayrı bir mutluluk tadıyor. Geniş bir hikayenin bir parçası olduğunuzu, akıp gitmekte olan hayatın yeni nesillerle bu hikayeyi sürdürdüğünü hissediyorsunuz. Memleket, sayısız sofraya teklifsizce oturabildiğiniz yerdir. Memleket, sizin varlığınızla şenlenen, sizin orada bulunmanızın mutluluk kıvılcımlarının çaktırdığı yerdir. Memleket, sizi çağıran yerdir. Şark, oturup beklemenin yeridir, der Tanpınar. Merzifon'da bu olguyu bütün kalbimle hissettim. Çay evlerinde, şadırvanlarda, banklarda bekleşen ve sohbet eden insanlar. Hiç telaşsız yaşayan, dünyayı bir koşuşturmacı yerine çevirmeyen sakin ruhlar. Kara Mustafa Paşa Camii'nin etrafında kümelenmiş çay evlerinde buluşan insanlar. Hayatın en önemli eyleminin çay içip sohbet etmek olduğunu söyler gibiydiler. Herkesin bir diğerinin yüzüne az çok aşina olduğu, şehrin önemli haberlerinin hoparlörden duyurulduğu, insanların yol boyu birbirleriyle selamlaştığı, sakinlerin sadece kendileri olarak değil, anne babalarının tarihiyle de yaşadıkları yerdir Anadolu şehri. Herkes birbirinin öyküsünün içine geçtiği için kötülük burada kökleşip kurumlaşamaz. Bazen o büyük göz farklı olana acımasız davranabilir. Ancak kötülük bu kabil şehirlerde açık ve kasıtlı bir biçimde icra edilemez. Anadolu şehirlerinde vaktin akışını hissedersiniz. Memleket ziyareti o yüzden modern tatil adetlerinden önce muteber bir tatil fırsatıydı. Çünkü memleketini ziyaret etmekle insan bir tatilin sunabileceği en üst düzeyde konfordan yararlanıyordu. Teklifsiz bir yakınlık, telaşsızlık, zaman genişliği, ruh ferahlığı. Yaralı bir oğul olarak başladığım bu yolculukta Nuri'nin oğlu olmakla şifa buldum. Sevmeyi bilenler için ayrılık yoktur. Kitabın sonu 9 Nisan 2016 sayfa 144.